Podcast dinle.
Günaydın, iyi haftalar. Alpar ekranlarında ekonomide sabahla karşınızdayız. Ben Reyhan Baysan. Önümüzdeki bir saat boyunca yurt içine ve yurt dışına dair gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Geçen haftaya şöyle bir baktığımız zaman bizim için 4 gün sürdü işlem günü. Sonrasında ise böyle küresel çapta da biraz böyle inişli çıkışlı bir hava vardı. Cuma gününe gidelim, bakacağız nasıl kapanışlar gerçekleşti ve tabii ki bu haftadan beklentiler neler, onların hepsini aktaracağız. Vakit kaybetmeyelim, bir bakalım dünya çapında nasıl endeksler hareket içerisinde bu sabah saatlerinde. Amerika'da vadeliler neyi gösteriyor ve tabii Asya'da işlemler nasıl gerçekleşiyor, hepsine bakacağız. Şu an itibariyle ABD tarafında Wall Street'te yukarı yönlü bir açılış beklentisi var ki geçen hafta ilk 3 gün sert satışlar dikkatleri çekmişti 3 ana endekste de. Sonrasında bir miktar kazanım oldu. Cuma günü de işte örneğin S&P 500 biraz daha böyle yatay bir kapanış içerisindeyken Dow Jones'ta hafif bir gerileme gözlemlendi. Avrupa tarafına baktığımız zaman biraz daha olumlu bir seyir vardı aslında. Bugün Almanya borsası kapalı, onu hatırlatalım. Onun dışında Stoxx 600 endeksinde %0.6'lık yukarı yönlü hareket dikkatleri çekmişti. Ve onun diğer tarafa baktığımız zaman da PMI verileri örneğin yakından takip edildi. Ve işte İngiltere'den, Euro bölgesinden PMI'ler beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu da biraz hisse senetlerini destekledi. Biz içeride %0.14'lük yukarı yönlü hareketle günü, haftayı tamamladık. 1451 seviyesinden kapanış gerçekleşti. İlerleyen dakikalarda A1 Kapital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk bizimle birlikte olacak ve piyasaya dair beklentileri kendisinden alacağız, hem içeriye hem de dışarıya dair. Ve geçelim Asya tarafına. Asya'da karışık bir seyir var bu sabah saatlerinde. Orada Güney Kore'de, Hong Kong'da biraz da aşağı yönlü hareketler dikkatleri çekiyor bu sabah saatlerinde. Ona karşın Çin, Hindistan, Japonya, Malezya, Endonezya bunlar yukarıda. Orta Doğu tarafına bakarsak da Katar aşağıdayken Suudi Arabistan ve Kuveyt'te ise biraz daha yukarı yönlü işlemler gerçekleşiyor bu saatleri itibariyle. Bakalım ilerleyen saatlerde neler olacak. Ama önce bir Cuma gününe gidelim. Borsa İstanbul BIST endeksindeki kapanışı hatırlayalım. BIST 100 endeksinde %0.14'lük bir yükseliş oldu ve 1451 seviyesinden gün tamamlandı. Böyle bir tablo karşımıza çıktı. Ve bir haftalık performansa baktığımız zaman Borsa İstanbul tarafında orada nasıl bir seviye karşımıza çıkıyor ona da bakalım. Son bir haftada böyle inişli çıkışlı bir tablo var ve son bir haftanın en yüksek seviyesi 1459 puandı ve en düşüğü ise 1449 puan olarak karşımıza çıktı. %0.14'lük primle Cuma günü geçtiğimiz hafta tamamlandı. Bakalım bu haftaya dair beklentiler, takip edilen teknik seviyeler neler? İşte bunları ilerleyen dakikalarda alacağız. Ve şimdi Borsa İstanbul'a dair bir başka değerlendirme ekranlara taşıyalım. Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Topçu faiz indirim döngüsünün Borsa İstanbul'da beklenen hareketin başlangıcı olabileceğini söyledi. Topçu son bir aylık dönemde dikkat çeken sektörlerin ise banka, turizm ve havacılık olduğunu söyledi.
Faiz oranlarının düşmesi değerlemeleri direkt olarak yukarı çekecektir. İkincisi bankaların uzun zamandır beklediği karlılıklarıyla savaşma halinde oldukları sebebiyle faiz indirimi bankaları pozitif etkileyecektir. Emlak sektörünü pozitif etkileyecektir. Ve genel olarak aslında bütün değerlemelerin iskonto oranı payda tarafında bulunduğu için tüm borsayı yukarı çekecektir. Bir faiz indirimi döngüsü borsanın beklediği aslında hareket başlangıcı olabilir. Burada da yine beklentimiz kur ve borsanın da birlikte olarak yukarı yönde hareket etmesi yaz sonrasında veya faiz indirim döngüsünün ne zaman geleceğine göre şeklinde yorumlayabiliriz. Bankalar endeksini de son aylarda aslında bütün yayınlarımızda bahsediyorduk. Garanti hissesi başta olmak üzere, en likit banka olmak üzere garanti 7 lira ve aşağısındayken dahi bankaların bir hareket yapma olasılığının olduğundan bahsediyorduk. Nitekim endekste geri kalan en geri kalan diyelim hisseler bankalar endeksi hisseleriydi. Orada bir hareketlenme mevcut. Ben de yine dediğim gibi son 1-1,5 aydır devamlı olarak yayınlarda ve yayınlarımda gerek sizlerin yayınlarında gerek kurum içeri verdiğimiz yayınlarda bankalar endeksindeki hareketlikten bahsediyorduk. Çünkü burada o bahsettiğimiz Borsa İstanbul'dan devamlı olarak çıkış yapan yabancı fonların garanti başta olmak üzere bazı bankalara ara ara girdiklerini görüyoruz. Bazı günlerde Garanti Bankası başta olmak üzere banka hisselerinde HSBC, Credit Suisse başta olmak üzere yabancı kurumların ve yabancı fonların devamlı olarak alım yaptığını gördük. Bu garanti hissesi 7 liradayken de gerçekleşti. 6.80'deyken de hatta 7.50'ye çıktığında yine 3-4 hafta öncesinde 7.50 garanti için yüksek bir fiyat olarak arz ediliyordu. 7.50'den dahi yabancı fonların alış yaptıklarını gördük. Burada şöyle bir hikayeden bahsedilebilir. Yabancı fonlar 2021 başından beri çıkıyorlar bildiğiniz gibi. 5 aydır bir yapılan satışlar var, blok satışlar var. Bankalarda, kamu bankaları biraz geride kaldı. Özel bankalar başta olmak üzere biraz bir hareketlenme var. Burada yabancı alımları önemli. Yabancıların da fiyata bakmadan alım yapmaları önemli. Çünkü küçük yatırımcı, Türkiye'deki özellikle yerli yatırımcı %3, %5 veya %10'luk bir hareket bandı gördüğünde hemen bir hareket yapma eğiliminde oluyor. Yabancı fonlar blok alış satış yaptıkları için ve uzun vadeye baktıkları için Garanti Bankası'nı 7 liradan 7.50'ye de gelseler alıyorlar. Zira orta vadede 5 ay öncesine gittiğinizde garanti 10-11 liralardaydı hatırlayacak olursanız. Tekrardan benzer beklentilerle alımlar yapıyorlar ve tavana gitmiş %5 artmış, %3 azalmış fiyatına çok bakmıyorlar. Grafiğe bakacak olursak da bankaların hemen arkasında Türk Hava Yolları'nı görüyoruz. Havacılık ve turizm de yine aynı şekilde 1-1,5 aydır devamlı olarak bahsettiğim bu tam kapanma öncesine başlayan bir hareketti. Tam kapanma sonrasında turizmin açılacağı, hava yollarında o 1-1,5 senedir devam eden kapanmaların biteceği, artık yolcu taşımacılığının başlayacağı hikayesine dayanan bir fiyat hareketiydi. Hava yollarında Pegasus önden gitmiş oldu. Türk Hava Yolları arkasından şu an geliyor. TAV Havalimanları yine aynı şekilde Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri şirketi. Burada bütün hava yolları şirketlerinde, ilişkili şirketlerde bir hareket görüyoruz. Bunu bir aydır görüyoruz. Ben de gerçekten bir aydır bundan bahsetmeye çalışıyorum. Artık biraz fiyat hareketleri oluştuğuna göre yatırımcıların da biraz dikkatini çekmiş gözüküyor.
Evet, borsaya dair beklentileri aldık. Şimdi de döviz piyasaları güne nasıl başlıyor ona bakalım. Dolar TL'de 8.42, Euro TL'de 10.26 seviyesinde görüyoruz. Veste Petkur'da 9.35 seviyeleri karşımıza çıkıyor. Dolar endeksinde ise 90.01 ile tam böyle 89 seviyesinin sınırında bir görünüm var. Euro dolar paritesinde 1.21.83'ü görmek mümkün oluyor bu saatler itibariyle. 1.22'ye doğru bir hareketlenme yeniden gözlemleniyor euro dolar paritesine de baktığımız zaman. Ve geçelim şimdi ABD tarafına bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde Wall Street'te kapanışlar nasıl gerçekleşti, vadeliler nasıl bir açılışa işaret ediyor? S&P 500'e başlayacağız. S&P 500 tarafında %0.1'lik kayıpla yatay bir düşüşle yatay bir kapanış gerçekleşti cuma gününe gittiğimiz zaman. Ancak Şubat'tan bu yana 2 hafta üst üste değer kaybı yaşanan bir hafta oldu ve işte %0.4'lük bir haftalık kayıp geçen hafta gerçekleşti ve işte Şubat'tan bu yana da 2 hafta üst üste bu kaybın gerçekleştiğini görmek mümkün oluyor. Bakalım ne olacak? Burada 4200 seviyesi S&P 500 için kritik bir seviye olarak veriliyor. Ve S&P 500'de işte 4200 aşılmadıkça bu düzeltme hareketinin de devam etmesi bekleniyor şu an yaşanan dinamiklerle. Geçelim Dow Jones'a. Dow Jones'a da %0.4'lük bir kayıpla cuma günü tamamlandı. Hafta bitti. Şu anda vadeliler %0.39'luk yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor ama Dow Jones'ta da bir haftalık kayıp vardı. Orada da %0.5'lik haftalık kayıp olarak karşımıza çıktı. Ve Nasdaq son dönemde teknoloji hisselerinden çıkış yaşanıyor. Rotasyondan bahsediyoruz ama geçtiğimiz hafta biraz daha böyle aslında orada farklı bir tablo oluştu ve Nasdaq diğer iki endeksin aksine artılı tamamladı ve %0.5'lik bir artı oldu. Ve orada da %0.3'lük yukarı yönlü bir hareketle bütün haftalık kazanç yansıdı. Bu da aslında 4 haftadır düşüş içerisindeydi Nasdaq. Teknoloji endekslerinin ağırlıklı olduğu Nasdaq orada biraz daha o düşüş trendini kırmış oldu. Bakalım nasıl devam edecek, bunu da göreceğiz. ABD tarafından veriler gelmeye devam ediyor. PMI verisinde rekor geldi. 61,5 seviyesiyle beraber işte kayıt altına alınmaya başladığından bu yana en yüksek seviyeler, ki biz bunu az sonra Euro bölgesinde de bakacağız. Orada da yine rekorlar gözlemledik ama ABD tarafında tabii tahvillerin gidişatı açısından da ekonomik veriler çok yakından izleniyor. İşte Fed bir yandan nasıl bir süreç içerisinde olacak, önümüzdeki dönemde veriler iyi geldikçe enflasyon konusunda baskı artacak mı, faizlerde ya da tahvil alım programında herhangi bir değişiklik sinyali gelecek mi? İşte bunları yakından takip ediyoruz. Ve şimdi bu konuyla ilgili bir görüşü daha ekranlara getireceğiz. Gedik Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, Amerika Birleşik Devletleri'nde artan enflasyon endişelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon ve Fed arasındaki ikilemin piyasaları tedirgin ettiğini belirtti. Karadağ, gelen ekonomik verilerin artan enflasyonun konusunun kalıcı olup olmadığına ilişkin önemli olduğunu söyledi.
Şimdi Fed tarafı biraz tabii kafa karıştırıcı. Özellikle enflasyonda bir yukarı yönde eğim var. Geçtiğimiz hafta Nisan ayı Amerika'da enflasyon son 13 yılın yüksek seviyesinde açıklandı. Ve tahvil faizinin zaten hareketini biz son aylarda da bir nebze de olsa görmeye başlamıştık. Yani enflasyona dair beklentileri oluşturuyordu. Ama bir taraftan Fed'e bakacak olursak Fed hala duruşunu koruyor. Piyasayı destekleyeceğini ifade ediyor. Erken reaksiyon almayı düşünmediğini de yineliyor. Enflasyon ve Fed arasındaki ikilem biraz aslında piyasaları rahatsız ediyor, kafa karıştırıyor. Bir tarafta yükselen bir enflasyon var, bir tarafta buna tepki vermeyen, sadece izleyen bir Fed var. Dolayısıyla bu durumda fiyatlamalarda zaman zaman ani hareketleri ya da sert düşüşleri beraberinde getirebiliyor. Bizim bundan sonraki süreç için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir, ABD verilerini yakından takip etmeye devam ediyor olacağız. Özellikle biz hem salgın dönemi hem de salgın öncesi dönemde Fed'in faiz arttırdığı dönemde verileri biraz daha ikinci plana koymuştuk. İstihdamda zaten hedefler doğrultusunda ilerliyorlardı. Enflasyon tarafında bir miktar hedeflerin altında kaldıkları için zaman zaman etkisini görüyorduk verilerin ama analizinde çok fazla veri bazlı hareket görmüyorduk. Şimdi salgın her ne kadar devam ediyor olsa da Amerika'da işlerin yavaş yavaş yolunda ilerlemesi, aşılama konusunda oldukça hızlı hareket etmeleri ve artık ülkenin açılma konusunda ilerleme kaydetmesiyle beraber piyasada gözler ekonomik verilerde oldu. Çünkü açıklanan veriler Amerika ekonomisine dair beklentileri şekillendirmeye başladı. İstihdamda en azından pandemi dönemindeki kayıpların artık yavaş yavaş telafi edildiği görülüyor. Enflasyon tarafında evet yüksek seviyeler konuşuluyor. Geçici bir yüksek enflasyon beklentisi hakim. Bu doğrultuda da en azından bir süre daha bakalım bunun gerçekten geçici mi değil mi olduğunu bence biraz daha veriler gösterecek. Bu nedenle ilk sırada ABD verilerinin ön planda olduğunu söylemek isterim. Yavaş yavaş Fed'in dilinde belki yıl sonuna doğru bir değişme veya yıl sonuna doğru varlık alımlarıyla ilgili bir hamle görebiliriz. Azaltma konusunda tartışmaların daha da güçlendiğini görebiliriz diye düşünüyorum. Evet, sadece faiz konusunda herhangi bir beklentimiz yok ki zaten noktasal grafiklerde de bunu gözlemleyebiliyoruz. Şimdi Haziran ayı toplantısı gelecek Fed'in önümüzdeki ay ve Haziran ayında da zaten yine projeksiyonlarını açıklayacak. Dolayısıyla Fed'in Haziran ayında açıklayacağı projeksiyonlar da bence biraz daha piyasadaki bu karmaşıklığı etkileyebilir. Yani ya daha çok işleri karıştırabilirler ya da en azından enflasyonda büyümeye dair ve faizler ilgili beklentileri belki biraz daha piyasa noktasal grafiklerle yayınlanacak projeksiyonlarla görebilir diye düşünüyorum.
Evet, Eda Karadağ'ın aktardığı gibi enflasyonda farklı beklentiler var ve bu farklı beklentileri Markets Insider sıralamış, 3 uzmana sormuş. Bununla ilgili şimdi detayları aktaralım. Enflasyon piyasaların öcüsü gibi görünüyor diyor. Ekonomi iyileştikçe ve 3 farklı uzmana sorduklarını söylüyorlar. İşte burada gerçekten de endişelerin karşılığı var mı yoksa abartılıyor mu diye. Birinci uzman Fed'e katılıyor. Gerçi yani geçici baz etkisi artan talep ve tedarik zincirinin aksamalarına bağlı olduğunu söylüyor şu anki tablonun. Deflasyonist bir dönemden geçildiğini söylüyor. Genel olarak son 10 yılda zaten vurgulandığı üzere. Bunun sebebi de yaşlanan nüfus, teknolojik gelişmeler ve küresel ticaret. Bunlar dezenflasyonist baskılar oluşturuyor diyor. Ve şöyle bir hatırlatma yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik pandemi öncesinde %3,5'ti. Ama Fed %2 enflasyon hedefini tutturamıyordu. Pandemide temelde değişen bir tablo yok. Dolayısıyla burada enflasyonun kalıcı olması için bir sebep yok diyor. İkinci uzmana baktığımız zaman ise biraz daha farklı düşünüyor. Uzun etkileri olabilecek bir enflasyonist baskıyla karşı karşıya olduğumuzu söylüyor ve kontrol edebileceğinden de Fed'in çok emin olmadığını belirtiyor. Bir de yakında adım atmayabiliriz demelerinden de baskılar artacak. 2021 veya 2022'de sıkılaştırma adımları gelebilir diyor ikinci uzman. Ve son olarak üçüncü uzmana bakalım. Orada da yine o da enflasyonun geçici olacağına inandığını söylüyor. Insider'da böyle bir makale dikkatleri çekiyor. İşte farklı beklentiler var ve bunlar da tabii ki en iyi şekilde biz biraz daha zamanla göreceğiz. Fed'in söylemlerini, bölgesel Fed başkanlarının ağızlarından çıkanları, işte bunların hepsini takip edeceğiz. Ve geçelim şimdi Asya tarafına bakalım. Asya'da bu sabah saatlerinde karışık bir seyir var dedik ama nasıl şekilleniyor? Öncelikle bir Şangay endeksine bakalım. Çin tarafında %0.16'lık yükseliş var. 3492 seviyesi karşımıza çıkıyor şu an itibariyle Şangay endeksinde. Diğer tarafta ise işte Asya'da biraz böyle artan vakalar dikkatleri çekiyor. Bu önemli. Tayvan'da örneğin işte böyle yumuşak da olsa bir karantina uygulaması başladı. Diğer ülkelerde de yine Singapur'da olsun, Hong Kong'da farklı farklı adımlar atılıyor. Ve şu anda Hong Kong, Güney Kore aşağıda, diğer endekslerde ise biraz daha yukarıda hareketler görmek mümkün oluyor. Hindistan %0.44 primli, Japonya %0.45 primli olarak işlemlere devam ediyor bu sabah saatlerinde. Ve geçelim şimdi son olarak Avrupa tarafına bakalım. Hisse piyasalarına ilişkin olarak Avrupa'da Londra'ya gideceğiz öncelikle. Londra'da biraz böyle geri çekilmeyle gün tamamlanmıştı ama çok yatay bir kapanış gerçekleşti. 10.000'de ikilik bir değişimle 7.018 seviyesinden FTSE 100 endeksi günü tamamladı, haftayı kapattı. Diğer endekslere şöyle bir baktığımız zaman ise STOXX 600 endeksinde %0.6'lık yükseliş vardı. Biraz daha böyle olumlu bir seyir vardı aslında. İşte Madrid'de %0.87'lik kazancı gördük. Ve işte STOXX 600 endeksindeki o yükselişte özellikle otomotiv sektörünün %1 oranında yükselişle katkı sağladığını gördük. İngiltere'den PMI verisi rekor kırdı. 62 seviyesine yükseldi ve 1998'den bu yana en yüksek seviyeydi bu. Perakende satışlarda da %9.2'lik bir artış oldu. Euro bölgesine baktığımız zaman ise PMI 3 yılın zirvesine çıktı ve 56,9 seviyesine yükselmiş oldu. Ve tabii Avrupa Merkez Bankası'ndan açıklamalar takip ediliyordu. Avrupa Merkez Bankası enflasyondaki yükselişin geçici olduğuna inanıyor. Ekonominin toparlanma sürecinde olduğunu belirten ECB Başkanı Christine Lagarde, salgın öncesindeki gayri safi yurt içi hasıla seviyesine 2022 yılında çıkacağımıza inanıyorum diye konuştu.
Avrupa Merkez Bankası enflasyondaki yükselişin geçici olduğuna inanıyor. ECB Başkanı Christine Lagarde ve Euro Grubu Başkanı Pascal Donohoe, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen Euro Grubu toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu. ECB Başkanı Lagarde toplantıda enflasyon konusunu görüştüklerini belirtti. Lagarde, ECB olarak 2021 yılında enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu düşünüyoruz dedi. Lagarde, Euro bölgesinin ekonomik toparlanma sürecinde olduğunu belirtti. Salgın öncesindeki gayri safi yurt içi hasıla seviyesine 2022 yılında çıkacağımıza inanıyorum diye konuştu. ECB Başkanı salgının bazı sektörlerde ve ülkelerde izler bırakacağını da belirtti. Belirsizlikler ve farklı hızdaki toparlanma nedeniyle ekonomileri destekleyen politikaların gelecek aylarda da devam etmesi gerektiğini anlattı.
Ve hisse piyasalarına baktıktan sonra şimdi MTI ile devam edelim. Altının onsuyla başlıyoruz. 1884 dolardı bu sabah saatlerinde %0.18'lik yükseliş içerisinde. Ve burada 1880 seviyesine dikkat çekiliyor. Üzerinde kalmaya devam ettikçe biraz daha yukarı yönlü hareketler gelebilir beklentisi var. Ve altınla ilgili tabii ki enflasyon, merkez bankalarının atacağı adımlar, bunların hepsi yakından takip ediliyor. Ve geçelim şimdi içeri yansımasına bakalım. 510 lira 0.5 kuruştan el değiştiriyor. %0.19'luk yukarı yönlü bir hareketle Gram altın yeni güne, yeni haftaya başlıyor. Petrol tarafında ise İran'la alakalı gelişmeler yakından izleniyor. Şu anda tabii ki bunun Amerikan ham petrolü değil, Brent petrolü yansıdığını göreceğiz ama 64 dolarda Brent Amerikan ham petrol ve %0.66'lık kazanç içerisinde. En son geçen hafta İran'dan açıklamalar gelmişti ve işte bunun da biraz böyle Brent petrol üzerindeki hareketlerin etkisini gördük. Bakalım oradaki seviyelere de. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile nükleer konusunda bir anlaşma yapılabilmesini artık sıcak baktıklarını, bu şekilde anlaşmanın olacağına, yaptırımların kaldırılacağı sinyalini verdi. Ancak hem Avrupa Birliği'nden hem de ABD'den henüz öyle bir kesin karar olmadığına dair haberler takip edildi hemen arkasından. Daha yerine getirilmesi gereken kriterler olduğu söyleniyor İran tarafından bakılınca. Ama en azından burada bir çözüme yaklaşılmış olması dahi piyasalarda biraz arz bolluğuyla petrol fiyatlarını aşağı yönlü başlayabilecek bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Ama şu an itibariyle işte iki tip petrolde de yukarı yönlü hareketler yeni haftada gözlemleniyor. %0.56'lık kazançla 66 dolar 72 sentten hareketler gerçekleşiyor. Evet, şimdi de haftalık veri takvimine şöyle bir bakacağız. Bugün içerisinde neleri takip edeceğiz, onu aktaracağız. Veri akış açısından bugün zayıf bir gün. İçeride yabancı turist girişi ve Amerika Birleşik Devletleri Chicago Fed Ulusal Faaliyet Endeksi yakından takip edilecek. Bu hafta yalnızca, bugün yalnızca bu iki veri karşımıza çıkıyor. Devam edelim, başka neler var? Almanya'dan birinci çeyrek büyüme verisi izlenecek. Salı günü saatler 9'u gösterdiğinde biz içeride kapasite kullanım oranı ve imalat güven endeksini takip edeceğiz. Bakalım başka hangi gelişmeler var? Almanya'dan IFO iş iklimi endeksi ve Amerika tarafındansa Conference Board tüketici güveniyle yeni konut satışları radarımızda olacak. Özellikle şöyle bir baktığımız zaman Avrupa'daki böyle nabzı ölçmesi açısından IFO iş iklimi endeksi Almanya tarafından gelecek veri önemli. ABD tarafındansa Conference Board tüketici güveni, yani tüketici güveninin işte önümüzdeki dönemde enflasyonu nasıl sirayet edebileceğini gösterebilecek bir veri. Devam edelim. Haftanın ortasına geldiğimiz zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde MBI Mortgage Piyasa Endeksi ve her çarşamba izlenen ham petrol stokları verisi izleniyor olacak. Perşembeye geçelim. Amerika'da dayanıklı mal siparişleri, Amerika'da yine birinci çeyrek büyüme verisi, birinci çeyrek şirket karları ve askıdaki konut satışları. İşte bu önemli veriler izlenecek. Birinci çeyrek büyüme verisi tabii ki önemli. ABD tarafına baktığımız zaman biraz böyle hem kısıtlamaların kaldırılmasını artık işte biraz daha ikinci çeyrek itibariyle gözlemledik. Ama yine de birinci çeyrekteki hareketler de tabii ki yakından takip ediliyor. Özellikle o devreye giren teşvik paketlerinin de insanların eline geçmesiyle direkt yardımlarla beraber bakalım ekonomide nasıl bir büyüme olmuş birinci çeyrekte. Ve cuma gününe bakalım. Haftanın son gününde Japonya Tokyo enflasyon verisiyle güne başlayacağız. İçeride ekonomik güven endeksini ve ticaret dengesini takip edeceğiz. Böyle bir tablo var. Devam edelim. Başka hangi veriler var? Amerika'dan kişisel tüketim harcamaları ve Michigan tüketici beklentileri. İşte bunların hepsi enflasyonun öncü göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla önemli. Ve şimdi bu anları da aktardıktan sonra gündemlere bakalım, devam edelim. Türkiye gündemiyle devam ediyoruz. Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Polonya'nın Türkiye'den satın alacağı 24 SİHA'nın satış anlaşmasının da imzalanması bekleniyor.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor. 23-25 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'de bulunacak Polonya Cumhurbaşkanı Başkan Erdoğan'la bir araya gelecek. İki ülke liderinin gerçekleştireceği görüşmede Türkiye-Polonya ilişkileri tüm detaylarıyla gözden geçirilecek ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Başkan Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunacak. Ayrıca görüşmeler sırasında ikili ilişkilerin zeminini güçlendirecek anlaşmalar da imzalanacak. Polonya Savunma Bakanı 22 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 SİHA alınacağını duyurmuştu. SİHA'ların satışı için iki ülke arasında imzalanacak resmi anlaşmanın da Duda'nın Türkiye ziyaretinde gerçekleşmesi bekleniyor.
A Haber ve A Para TV ortak yayınından izleyebilirsiniz. Türkiye'de önemli gelişimler var tabii ki. Sondaj çalışmaları Karadeniz'de devam ediyor. Yenilenebilir enerjiye dair ithalat faturasını düşürmeye yönelik çalışmalar var. Bunların hepsini Bakan Dönmez aktaracak. Hoşça kalın diyelim. Yarın sabah yeniden görüşmek üzere.
Podcast dinle.